Merhaba, bu bölümde Cumhuriyet dönemi mimarisini konuşacağız. Konuşacağımız kişi de Bilkent Üniversitesi'nden doçent doktor Bülent Batuman. Bülent Bey merhaba.
Merhabalar.
Şimdi doğrusunu isterseniz biz Can Kozanoğlu'yla Cumhuriyet dönemi mimarisi konuşalım dediğimiz zaman aklımızda Cumhuriyet'in kuruluş dönemi mimarisi vardı. Ama sonra ne zaman ki biz sizin Milletin Mimarisi kitabınızdan haberdar olduk ve kitabı okuduk. Bu konuşmanın daha bugüne kadar yani son 20 yılı da içine kapsayacak şekilde uzayacağını hissediyoruz. Ya da uzaması gerektiğini fark ettik. Ama yine de çıkış noktamız Cumhuriyet'in kuruluş dönemi olsun. Öncelikle şunu sormak gerekiyor herhalde. Cumhuriyet neden yeni bir mimariye ihtiyaç duyuyor?
Bunun birden fazla cevabı var. Hepsi birbiriyle bağlantılı, birbiriyle çelişen şeyler değil. Bir büyük cevabın parçaları gibi düşünebiliriz. Her şeyden önce her yeni rejim kendisini meşrulaştırmak için mimariye başvuruyor. Başvurmuştur, başvuracaktır. Bir taraftan böyle bir şey var ama bunun ötesinde tabii bu bir ulus inşası projesi. Yani nasıl diyelim işte 16. yüzyılda, 13. yüzyılda bir iktidar değişikliğinden bahsetmiyoruz. Yeni bir krallığın falan kurulmasından bahsetmiyoruz. Çok etnisiteli bir imparatorluğun yıkılıp yerine bir ulus devleti inşa edilmesinden bahsediyoruz. Bu inşa sürecinin de mimarlık kaçınılmaz olarak önemli bir parçası. Çünkü burada sadece bir rejimi temsil etmek değil, yurttaş inşası. Bu yüzden de yurttaşların rejimle özdeşleşmesi gibi bir boyutu var. Bir de tabii modern bir toplum kurma gayreti var. Bunların hepsi mekanla ilgili, bunların hepsi mimarlıkla ilgili. Onun için de kaçınılmaz olarak mimarlık önemli bir yer tutuyor Cumhuriyet'in kuruluşunda.
Ama Osmanlı'dan da tam kopmadan sizin Osmanlı canlanmacılığı olarak adlandırdığınız bir şekilde Cumhuriyet'in ilk döneminde pek çok eser görüyoruz. Sizden referansla söylüyorum.
Bunun tabii bir de adı var bu dönemin değil mi?
Evet, evet. Şöyle, şimdi zaten tarihçiler, özellikle revizyonist tarihçiler diyelim, son 30-40 yıldır belki, bizim tarihte böyle büyük kopmalar olarak gördüğümüz şeylerin aslında bir taraftan süreklilikler de barındırdığını çözümlüyorlar. Burası için de aynı şeyi söylemek mümkün belki. Yani kabaca söylersek yine böyle 30-40 yıl öncesinde mimarlık tarihi yazarken, başka bir sürü alanda da Cumhuriyet tarihini yazarken, Cumhuriyet hep bir kopuş olarak düşündük ama bir noktadan sonra fark ettik ki işte tarihçiler, iktisat tarihçileri olabilir, işte kamu tarihçileri olabilir, siyaset tarihçileri olabilir, bir takım sürekliliklerin de olduğunu bize gösterdiler. Şimdi Osmanlı canlanmacılığı dediğimiz şeyin de bir taraftan mimari unsurlar açısından bir süreklilik olduğu hep bildiğimiz bir şeydi. Çünkü yapıları görüyoruz. İşte İstanbul'da çok görüyoruz örneğini. Ama bunları mesela biz daha önce tarih yazımının içerisinde birinci milli mimarlık diye tabir ediyoruz. Bu ille de yanlış bir şey olduğu anlamında değil ama Osmanlı sürekliliğini göz ardı eden bir şeydi. Onun için ben Osmanlı canlanmacılığı, tabii bu tabir de bana ait değil, son dönem tarihçilerin kullandığı bir ifade, Osmanlı canlanmacılığını tercih ediyor. Evet, burada bir süreklilik var. Yani Osmanlı'nın son döneminde ortaya çıkan bir dili ya da bir dağarcığı diyelim, mimari dağarcığı Cumhuriyet'in ilk döneminde de kullanırken görüyoruz.
Nitekim tam bir kopuş olmadan bir de bunu takip eden ikinci milli ya da ulusal mimari akım var. Aslında herhalde bir coğrafyada süreklilik varsa her şeyinde yani her alanda süreklilik kaçınılmaz oluyor. Yani Bizans'tan Osmanlı'ya geçişte bile bir süreklilikten eğer bahsedebiliyorsak Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte zaten bahsedebiliriz. Birinci akımla ikinci akım arasında da zaten tam bir kopuşun olması beklenemez herhalde. Bu iki akım arasındaki farklar nedir ve ikinci ulusal akım nedir?
Şöyle, şimdi bu aktaracağım şey bizim genel hakim tarih yazımımızın içerisinde biraz eleştirel bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği kaydını düşerek söyleyeyim. Birinci milli mimarlık dediğimiz dönem 20'lerin sonlarına kadarki dönem, işte Osmanlı canlanmacılığı. Daha sonra 30'larda hakim olan uluslararası üslup diye geçiyor. Bu da aslında işte Nazizm'den kaçan, Almanca konuşan, çoğunluğu Almanca konuşan, Almanya'dan ve Avusturya'dan gelen mimarların taşıyıcısı olduğu ve üreticisi olduğu bir üslup. Modernist üslup diyebiliriz. Daha sonra 40'ların milliyetçi dalgası içerisinde de bu modern mimarlığa yeniden ulusal bir kılıf giydirme çabası diyelim. Buna da ikinci milli diyoruz. Yani kabaca böyle bir ulusalla sanki uluslararası arasında böyle bir sarkaç varmış gibi düşünülen bir tarih yazımı söz konusu. Birinci ile ikinci arasında ne fark var dersek böyle düşünebiliriz. Yani 30'larda modern mimarlıkla tanışmışız ve daha sonra bunu millileştirmeye çalışmışız 40'larda gibi.
Peki şimdi biz mimari deyince şu ana kadar konuştuğumuz yalnızca binaların, yapıların üslubundan bahsettik ama genel hani kent mimarisi olarak anladığımız zaman şehir planlaması da söz konusu. İşte evet. Cumhuriyet'in ilk döneminde hani Ankara biraz da İstanbul'dan farklı olarak daha az bir altyapıyla kurulan şehir, sıfırdan yaratılan demeyelim ama işte onun için önce Lörher planı yapılıyor, sonra Jansen planı yapılıyor. Yani birinci milliden ikinci milliye geçişte bu planların yansıması da söz konusu mu? Sonuçta İsviçre'den, Almanya'dan şehir plancıları gelip o planları şehirliyorsa yapıların da biraz ona uygun olması gibi bir düşünce yayılmış olabilir mi?
Çok doğru söylüyorsunuz. Böyle düşünmek mümkün. Yani tasarım dili açısından neler olup bittiğine baktığımız zaman benzer şeyleri planlama düzeninde de görüyoruz. Yani bir taraftan yine bir takım anıtlarla, meydanlarla vesaireyle işte yeni bir rejimi, yeni bir toplumu temsil düzeyinde ifade etmek, yurttaşların bunlarla özdeşleşmesini beklemek söz konusu. Bir taraftan da modern bir toplum inşa etmek için işte Bahçeşehir falan gibi modellerden feyiz alan bir takım uygulamalar söz konusu. Aslında Jansen'in projesine baktığımızda da bir anlamda bunların farklı şeyleri bir araya getiren, yani böyle çok tekil bir planlama ideolojisiyle hareket etmediğini, farklı anlayışları biraz bir araya getirdiğini görüyoruz. Dediğim gibi bir taraftan anıtsallık, bir taraftan temsiliyet ama bir taraftan da modern bir toplumu inşa etmek için gereken altyapısıyla ve çevre, toplumsal çevresiyle konut alanları vesaireyi düşünürsek bir kentleşme stratejisi öneriyor Jansen.
Mesela Ulus'taki Zafer Anıtı da Kripal'ın yaptığı, o da yurt dışından gelen birinin yaptığı, belki onları bütünleyen bir anıt bu konuştuğumuz. Yani bina, planlama ve anıt deyince birebir düz aklımıza gelen şey de heykel olunca üçü bir bütün mü?
Böyle olduğu düşünülmek isteniyor. Yani bana sorarsanız bu tabii hep sorgulanmaya muhtaç. Yani anıtlar işte devletin gücünü yansıtmaya çalışıyorlar. Bir takım ulusal anlatılar, mitolojiler bazen kurmaya çalışıyorlar ama bunlar gerçekten de egemenlerin istediği şekilde çalışıyor mu? Buna biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Bunun iyi örneklerinden bir tanesi Ankara'daki güven anıtıdır mesela. Şimdi güven anıtına baktığınız zaman o aslında işte devleti bir iktidarı temsil etmesi bekleniyor. İşte arka yüzünde zaten çok tanıyoruz. Atatürk var, işte silah arkadaşları vesaire. Ama ön yüzünde tuhaf iki tane çıplak erkek bedeni görüyoruz. Şimdi bu iktidar nedir? Bu ulusu mu anlatıyor? Ulus devleti mi anlatıyor? Biz yurttaşlar olarak bunlarla özdeşleşiyor muyuz? Bunlar bazen böyle muğlaklıklar da barındırıyor. Onun için gene böyle bir hani rezerv koyarak şey yapmak lazım tutarlılık açısından.
Peki bu niyetler ne kadar başarıya ulaşıyor?
Dediğim gibi niyeti nasıl tarif ettiğimizle ilgili. Yani bugünden dönüp baktığımız zaman Cumhuriyet projesine şu çok açık ki bir sürü açıdan ulus devletin getirdiği problemler bugün hala hayatımızı sınırlandırıyor. İşte demokrasinin eksikliği, işte çeşitli kimliklerin kendilerini ifade etmesiyle ilgili problemler vesaire, bunların hepsi var. Yani bana sorarsanız bu işte ulus devlet projesiyle ilgili bir şey. Ama bir taraftan da Cumhuriyet projesi bir aydınlanma projesi, işte demokrasi kültürünü içselleştirmiş bir toplum yaratma projesi olarak görüyorsak da o zaman da tersinden de düşünmek mümkün. Yani her şeye rağmen Türkiye toplumunun işte bir Orta Asya Türkiye Cumhuriyetleri gibi olmadığını görüyorsak, hakkını arayan bir toplum olarak işte Gezi direnişinde meydanlara, sokaklara dökülen bir halk olduğunu düşünürsek o anlamda da Cumhuriyet projesinin başarı olduğunu da söyleyebiliriz. Ama niyet diye düşündüğümüzde hani Cumhuriyet'in kurucularının her birisinin kafasında bunlardan hangisi daha ön planda olan bir niyetti diye herhalde yani onu aramaya çalışmak çok anlamlı olmayacak. Ben ikincisini önde tutma eğilimindeyim. Yani Cumhuriyet'in bir aydınlanma projesi olarak, modern bir toplum yaratma projesi olarak başarıya bir nebze de olsa ya da işte eksikleriyle de olsa ulaştığını düşünüyorum.
Bu arada benim aklıma bir şey geldi, bir alıntı olarak aktarayım. Altan Öğmen'in, gazeteci büyüğümüz, meslektaşımız, bir günde çok sever, ben de çok severim. herhalde dinlemez ama buradan da keşke dinliyor olsa. Anılarını anlattığı uzun kitaplar serisinin ilk kitabında onun çocukluğunun geçtiği Ankara, işte bu Yansen planının uygulanmaya başladığı yeni Ankara ve şeyi çok güzel anlatır. Yani otoriter bir dönem, planın üzerinde çok titreniyor, buna mutlaka uymamız lazım ama rant söz konusu olduğu zaman, imar rantı söz konusu olduğu zaman öyle otoriter bir dönemde çok üzerinde titrenen plan bile işte oradan bir sokak ekleniyor, oradan iki kat ekleniyor, oradan bahçeden 5 metre taşıyor filan. Ranta yenik düşüyor ama asıl rant hikayesine galiba biraz sonra geleceğiz.
O rant hikayesine gelmeden önce bir sorum var size. Biz şimdi İstanbul'dan, yani ağırlıklı olarak Ankara'dan ve İstanbul'dan bahsettik ama şimdi ve çoğunlukla da devlet eliyle inşa ettirilen kamu binalarından bahsediyoruz. Sivil mimariye ve bu iki şehir dışındaki yapılaşmaya bu sözünü ettiğimiz dönemin eğilimleri ne kadar yansıyor?
Yani erken cumhuriyet dönemini düşüneceksek devletten bağımsız düşünmek çok zor. Çünkü muhakkak sivil dinamikler var ama modernleşme dinamiğinin en önemli taşıyıcısı yine devlet. Yani çeşitli kentlerde devletin dışında özel kişilerin ürettiği yapılara, konutlara, bunlar tabii çoğunlukla konut zaten, baktığımız zaman bile bunların bir şekilde hani devlet seçkinleriyle temas içerisinde olduğunu falan görmek mümkün. Yani devletsiz düşünmek biraz zor olabilir ama var. Yani mesela işte Adana'dan örnek verecek olursak Atatürk Bulvarı, tam işte zaten Yansen yine planın müellifi Adana'da, Mersin'de, Antep'te. Atatürk Bulvarı var. Ankara'daki Atatürk Bulvarı'na benzer bir şekilde önemli bir aks kuzeye doğru gidiyor eski kentten. Onun üzerinde halk evi binası var. Bugün işte kamu yapısı, çok modernist. Ama ondan sonra iki tane mesela müstakil villa görüyoruz. Bunlar da modernist yapılar ama dediğim gibi yani bunun dinamikleri daha çok neler oluyor? Fabrikalar kuruluyor. Fabrikalarla beraber şeyler, işçiler için konut alanları üretiliyor. Yani baktığımız zaman erken cumhuriyet döneminin hem kentleşmesini hem de yaşam çevrelerinin üretimini daha çok devlet belirliyor diyebiliriz.
Peki şimdi kuruluş dönemi, biraz sonra sizin Milletin Mimarisi kitabında anlattığınız son 20 yılımızı anlatan mimari gelişmelere geleceğiz ama bir de arası var. Yani işte 1940'ların ikinci yarısından alalım. Tek partili dönemin bitmesi, iç göçün hızlanması, şehirlerin çeper çeper halka halka genişlemesi, gecekondu kavramının hayatımıza girmesi, kentlerin geleneksel merkezlerindeki yapıların, yerlerin, apartmanların alması büyük ölçüde filan. Bu ara dönemi bir blok olarak mı almak lazım, parçalamak mı almak lazım ve burada genel bir mimari tarzdan mı bahsedelim yoksa bir dağılmadan mı bahsedelim?
İşte tam da o dönemde sivil mimarinin daha ilginç örnekler üretmeye başladığını gördük. Ya bu tabii bir taraftan sermaye birikimi değil. Yani yapı üretecek kadar paranız olması gerekiyor. Niye paranız olması gerekiyor? Çünkü artık tekil konutlardan bahsetmiyoruz. Kent merkezlerinde arsalar o kadar pahalı ki apartman üretmeniz kaçınılmaz. Yani ya işte böyle çok sanayicisinizdir vesairesinizdir. İşte müstakil villalar, yalılar Boğaz üzerinde inşa ettiriyorsunuzdur, yaptırıyorsunuzdur kendinize ki bunun da çok nitelikli örnekleri ortaya çıkmaya başlıyor evlilerden sonra. Ama çoğunlukla gördüğümüz şey apartman inşaatı. Şimdi apartman da enteresan çünkü 50'lerde düzenlemeler olsa bile kat mülkiyeti aslında ancak 60'ların ortalarında gerçekten hayata geçiyor. Şimdi kat mülkiyeti olmadığı zaman bütün apartmanın bir kişiye ait olması lazım. O zaman bir kişi de bütün bir apartmanı inşa edecek kadar sermaye birikmesi lazım. Böyle bir sıkıntı var. Ama yine 50'lerin ortalarından 60'ların ortalarına kadar çok enteresan apartmanların da inşa edildiğini görüyoruz. Yani bunları bütünsel çünkü 60'ların ortalarından sonra kat mülkiyetiyle beraber artık bu apartman dairelerini düşünmeye başlıyoruz. Yani bir anlamda bir yabancılaşmadan söz edebiliriz. Artık satmak için apartman üretiyoruz. Yapsak iyice hakim hale geliyor ama öncesinde bütün bir apartmanı bir yaşam çevresi olarak düşünen projeler var. Bunlar işte çoğunlukla aile apartmanı gibi başlıyor ya da işte yine mülkiyetin tek elde olduğu sonra kiralandığı durumlar var. Çok enteresan sivil mimari örnekleri görüyoruz. Bir taraftan tabii sermaye birikimi sadece konut ölçeğinde değil. İşte bankalar ortaya çıkıyor vesaire. Bunlar kendilerine merkez binalarını inşa ettirmeye başlıyorlar. bir taraftan işte iş hanları vesaire, yani ölçek büyümeye başlıyor sermaye birikimiyle beraber ve dilin de çeşitlendiğini görüyoruz. Tabii kentleşme sürecine baktığımız zaman gecekondu çok önemli bir faktör. Yapı üretim süreci, konut üretim süreci açısından, yani yapı üretim sürecinin büyük kısmını tabii ki konut oluşturuyor. Konut üretimi açısından da işte 80'lerin ortalarına kadar yapsatın çok hakim olduğunu, aslında sonrasında da TOKİ'nin kuruluşuyla beraber canlanıyor ama bir tarafta yapsat, bir tarafta gecekondunun başlıca dinamikler olduğunu söylemek mümkün.
Peki gelelim bugüne ya da 20 yıl öncesine. Galiba orada tekrar başa dönüyoruz. Yani hani Cumhuriyet sonrasında niye bir mimariye ihtiyaç duyuldu sorusunun başka bir cevabı, benzer bir cevabı çıkıyor ortaya. Bu defa bir ulus yaratma değil ama bir kültür yaratma, bir kültürü tahkim etme amacıyla bugüne kadar ulaşıyoruz. Siz de o dönemi gerçekten bir mimar olmanın ötesinde bir sosyolog gibi gözlemleyip anlatıyorsunuz. Bir siyaset bilimci gibi de anlatıyorsunuz özellikle kitabınızda ve verdiğiniz söyleşilerde. O yüzden bu dönemi bir de anlatır mısınız? Nedir içinde bulunduğumuz dönemin özellikleri?
Şimdi ben bu dönemi aslında tam da söylediğiniz gibi erken Cumhuriyet dönemine referansla, çünkü aslında AKP ilk döneminde kendisini de o döneme referansla düşünüyordu, hayal ediyordu. Bir ulus inşası, yani ulusun yeniden inşası. Bugünkü terminolojide söylersek ulusu millet olarak inşa etme projesinin aslında, yani bu iktidarı ve onun siyasi projesini böyle okuyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman dediğim gibi ilk yıllarda erken Cumhuriyet dönemine çok referans gördük. Tam da sizin başta değindiğiniz süreklilikle ilgili olarak. Yani işte yine bugünün terminolojisiyle söylersek ulusalcılar diyelim ki Cumhuriyet'in kuruluşunu bir kopuş olarak görüyor. İslamcı tahayyül tam tersine süreklilikleri vurgulamak istiyor. Bu süreklilikleri vurgularken de tam işte o 20'lerin Osmanlı canlanmacılığı dediğimiz mimari ifadesi, mimari üslubu diyelim. Osmanlı'dan bir takım motifleri Cumhuriyet'in temsili için kullandığı şekilde bunlar madem bu kadar muğlak, güzel, gezer şeyler, bunu tersine çevirebiliriz gibi bir keşif aslında ortaya çıktı. Yani bu kasıtlı olan bir şey değil. Biraz da işte çekinmeyle de ilgili. Yani o dönemi hatırlarsanız işte kapatma davaları vesaire filan, güvenli bir limanda tabii. Yani erken Cumhuriyet dönemine referans vermek AKP'nin ilk yıllarında güvenli de bir alandı. Osmanlı canlanmacılığının bu anlamda tersine çevrildiğini gördük. Yani bu Osmanlı motiflerinin, ya bunlar biz aslında Osmanlı'ya değil, bir anlamda da Cumhuriyet'in ilk yıllarına referans veririz şeklinde gündeme getirildi. O zamanın işte ilk olarak okullarda ve adliyelerde görmeye başladığımız örneklerini savunurken dönemin Milli Eğitim Bakanı Çelik, Hüseyin Çelik, birinci meclis binasına referans veriyordu mesela. Yani biz bunları yapıyoruz ama bizim referansımız zaten işte Cumhuriyet'in meclisi diyor.
Bir anda bir günle aynı anda soru sormaya, şimdi şey olunca, televizyonda olunca anlaşılıyor böyle şeyler de, podcast olunca sen mi soracaksın ben mi soracaksın diye bakarken, bu söylediğiniz bir aşama ama arada bir aşama daha yaşanacak ve bugüne geleceğiz. Yani sizin kitabınızın alt başlığında yeni İslamcı ulus inşasının kent ve mekan siyaseti diyeceğiniz ya da Can Öktemer'e verdiğiniz bir söyleşiden not almıştım. Çok simgesel. Gene Ankara örneğinden gidersek, Atatürk Bulvarı'ndan Çankaya'ya uzanan eski sembolik aksın yerini Çukur Ambar'dan Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine ya da kendi deyişleriyle külliyeye ya da başka bir deyişle saraya uzanan yeni aksın alması. Çankaya, Atatürk Bulvarı aksı, Çukur Ambar, Cumhurbaşkanlığı külliyesi aksı. Bu herhalde pek çok şeyi anlatıyor ama ayrıntısını siz anlatacaksınız. Bir aşamadan sonra AKP'nin ikinci dönemi diyebileceğimiz bir dönemde mimari, kentsel tasarım filan pek çok şey değişik biçimde karşımıza çıkmaya başlıyor.
Evet. Ya burada tabii yani yerleşkeyi tartışmak için birden fazla başlığa ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi mimarisi. Ama siz şu anda kentsel pozisyonuyla ilgili konuyu gündeme getirdiniz. Oradan başlayalım. Evet, az önce söylediğim gibi yani bir taraftan bir iktidarı temsil ediyor. Kentin kuruluşu da öyle, kurgusu da öyle. Yani bir iktidar organizasyonu nedir o? baktığınız zaman gerçekten de ulus, eski kent merkezi, işte yeni şehir dediğimiz şey Kızılay ve o ta Çankaya'ya doğru gidiyor. Atatürk Bulvarı bunları bağlayan bir omurga kent, onun üzerinde çok uzun süre gelişiyor. Yani güneye doğru büyümeye devam ediyor. Ama şeyler de bunun üzerine, yani bütün bu temsil mekanları da bu aksın üzerinde kaçınılmaz olarak. Bakanlıklar mesela Yenişehir'de yerleşiyor ama meclis uzun süre taşınmıyor, ulusta kalıyor. Ve işte öbür uçta da Çankaya Köşkü var. Yani bir taraftan baktığınız zaman işte yol oraya doğru gidiyor. Bir taraftan işte yüksekliğiyle düşündüğünüz zaman oradan bu baba figürü Atatürk aslında bir anlamda da bütün kenti ve işte dolayısıyla temsil yoluyla bütün ülkeyi bir anlamda da hani gözlüyor, izliyor gibi bir şey var. Şimdi Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin kuruluşuna baktığımız zaman tabii her şeyden önce bu kaçak saray ifadesinde de şeyini bulan, karşılığını bulan bir kural nizam tanımama hali var. Yani gerçekten de kanuna, işte yönetmeliğe vesaireye mevzuata aykırı bir tarafı var. Ama bunun da bilinçsiz yapıldığını söylemek de mümkün değil. Ama şeyi de söyleyeyim, yani bunu sadece işte Atatürk'ün adını, Atatürk Orman Çiftliği'nin içine yapıldığı için Atatürk'ün adını silmek gibi bir girişime indirgemenin de doğru olmadığını düşünüyorum. Baktığımız zaman yani Ankara kent planına baktığımız zaman, uydu görüntüsüne baktığımız zaman zaten kent daha sonra batıya doğru da geliştiği için Atatürk Orman Çiftliği yani kentin ortasındaki bir boşluk gibi de. Yani siz bir taraftan oradaki referansı aslında siliyorsunuz. Bir taraftan da kendinize bir sıfır noktası icat ediyorsunuz. Kentin gerçekten de fiziksel merkezinde gibi olan, yani bu anlamda da yeni yapıyla beraber yeni bir koordinat düzlemi inşa etmeye başlıyorsunuz. Orada da tabii bir çukur ambar hattı anlam kazanmaya başlıyor. Yani önceden planlanmış bir şey değil ama fiilen gelişimine baktığınız zaman çukur ambar, çukur ambardan kuzeye doğru hareket ettiğiniz zaman AKP binası var, parti binası. Sonra yukarıya doğru devam ettiğiniz zaman yerleşkeye doğru gidiyor o hat. Böyle bir yerleşim var, böyle bir ne diyelim yeni iktidar hattını da oradan okumak mümkün.
Aslında bilmeyenler varsa çukur ambar Ankara'da daha muhafazakar diyebileceğimiz orta sınıf, orta üst sınıf ve üst sınıfın yoğunlaştığı bir son dönemde gelişmiş yerleşim bölgesi diye tanımlamak uygun olur mu?
Evet, eski gecekondu alanı ve bu dönüşümü tam da dediğiniz gibi AKP'nin iktidarıyla da örtüştüğü için AKP elitlerinin tercih ettiği bir yer olarak gelişti.
Bir de tabii kentsel dönüşüm alanları ve özellikle İstanbul'da ve Ankara'da da yerleşime yeni açılan alanların tanzimi ve buralarda yapılan inşaatlar, büyük siteler, yeni ilçeler neredeyse var. İstanbul'da özellikle. Şimdi bunları da dönemin siyasi hedeflerinden ayrı düşünemeyiz, öyle değil mi?
Haklısınız. Yani bu yine en başa dönerek hatırlayacak olursak Cumhuriyet projesini bir taraftan bir, yani Cumhuriyet'in mekanla ilişkisini bir taraftan bir iktidarın temsili, bir taraftan da bir toplum inşası, modern bir toplum inşası olarak tarif ettim. Şimdiki proje için de öyle söylemek mümkün. Yani bu iki boyutuyla düşünmek mümkün. Yani millet dediğimiz ya da AKP iktidarının millet dediği şey, onunla anladığı şey bir çoğunluk hali tabii. İslam'la özellikle ve daha sonra Türklük'le belki ama daha çok İslam'la tarif edilen bir toplum. Şimdi bunun bir taraftan devletiyle, AKP iktidarıyla özdeşleşmesi, buna dair mimari temsiller, mekansal temsillerden söz etmek mümkün. Ama bir taraftan da mikro düzeyde bu toplumun inşasıyla ilgili bir proje var, bir problem var. Ona baktığımız zaman da aslında özellikle konut alanlarının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani kitapta onu biraz tartışmaya çalıştım. Bunu sadece bir kentsel dönüşüm, sadece bir rant, sadece bir sermaye birikimi süreci olarak görmemek, bunun aslında bu toplumsal dönüşümün tabandan da örgütlenmesi, İslami motiflerle, muhafazakar değerlerle üretilebilmesi için bir çaba olduğunu gözlemek mümkün. Bunu ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kiptaş deneyimlerinden başlayarak, ki Başakşehir'in ilk dönemi oluyor. O deneyim daha sonra zaten TOKİ'ye aktarılıyor. Daha sonraki TOKİ deneyimlerinde, gecekondu alanlarının dönüşümünde vesaire görebiliyoruz.
Şimdi tabii TOKİ demişken artık biraz İstanbul ve Ankara'nın dışında çıkma imkanı da doğmuş oldu TOKİ üzerinden. Yani yolumuz düştüğünde ya da çeşitli haber görüntüleri, belgesel görüntülerinde karşımıza çıktığında bakıyoruz ki Anadolu'da eskiden çoğu derme çatma olan, gene pek üslubu olmayan ama iyi kötü şehirden şehire ayırt edilebilen bir kent görüntüsü hali yaygınken şimdi bütün küçük Anadolu kentleri birbirine benziyor. Nedir o? 4 tane 12 katlı TOKİ bloğu yanına, az ilerisinde 6 tane 8 katlı. Yani bir Anadolu'da TOKİ mimarisi diye bir şey var hayatımızda. Bunu hem mimari olarak hem de siyasal olarak nereye yerleştirebiliriz? Siz ikisine birlikte baktığınız için hep soruyorum.
Evet. Orada yine başta söylediğim gibi bu tip projelerin, yani mekana dair ya da toplum mühendisliği de diyelim, genel toplum mühendisliği projelerinin böyle tam da istediği şekilde sonuca ulaştığı herhalde hiçbir örnek yok tarihte. Hep bir sapma, hep bir taşma, hep bir başarısızlık, hep bir beklenmedik sonuç gibi şeyler oluyor. Burada da tabii bir taraftan ekonomik dinamikler, daha spesifik söylemek gerekirse buna neoliberal dinamikler demek lazım. Neoliberal kentleşme dinamikleriyle bu İslamcı tahayyül arasında da bir gerilim var. Yani bir taraftan böyle çevreler üretmeye çalışıyor ama bunların mimari kaliteye dair bir katkısı olmadığını görüyoruz. Yani dediğiniz gibi daha önce kentlerin, küçük yerleşimlerin kendi kimlikleri varken şimdi gittiğinizde TOKİ bloğunu hemen tanıyabiliyorsun. Ha, bunu TOKİ yapmış diye tanıdığın böyle bir kimlik var. Yani kimliksizlik bir kimlik haline geliyor. Ama dediğim gibi yani orada toplumsal örgütleniş açısından çok muhafazakar dinamikler var. Yani konut çevresini, salt yapının ne ifade ettiğini ya da onun görsel niteliğine indirgememek lazım. Mekan sadece imgeden ibaret değil tabii ki. Onun bir deneyimi var. Ama konut üretiminin bu kadar hızlanmış olması ve bu ölçekte konut üretebilmiş olmanın getirdiği bir dönüşüm var. Yani bu konut sahipliği, konut kullanımı, modern konuta geçiş vesaire açısından Türkiye'nin işte 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken ki süreci ya da işte bu hikayesi içerisinde bu çok önemli bir nasıl diyelim sıçrama ya da bir dönüşüm temsil ediyor. Yani bir anlamda daha kentsel bir toplum olma yolunda bir adıma sebep oldu ya da adımı temsil etti diyebiliriz. Tabii nitelik, yaşam çevresi kalitesi falan açısından heba edilmiş bir fırsat gibi de düşünmek mümkün. Ama bunu hani böyle de düşünmek lazım. Yani bunun iyi ya da kötünün dışında da bir anlamı var.
Bir de yatırımlar meselesi var. Şimdi burada da karşımıza hep en büyüğü, en uzunu, en yükseği sloganlarıyla çıkıyor ve bunların her birinin birer sembol yapı olması hedefleniyor. Mesela şehir hastanelerini düşünüyorum ben. Güneyden İstanbul'a doğru gelirken mesela Bursa Şehir Hastanesi Bursa'nın yeni sembolüymüş gibi bir tepeye hakim bir yerde ve devasa bir şekilde inşa edilmiş. Bursa'ya geldim artık ben yalnızca oradan anlıyorum diyebilirim. İstanbul'daki işte şeydeki yani o Ok Meydanı'ndaki şehir hastanesi bir tepeye yapılmış devasa bir şey. İşte kulenin en yüksüğü, havaalanının en büyüğü filan.
Adliyenin ve cezaevinin de en büyüğü.
Adliyenin ve cezaevinin yani hep en büyük, en devasa. İşlevden ziyade boyuta önem verilen bir yaklaşım var burada. Bu döneme özgü bir şey mi yoksa hani sağ iktidarlara dair genel bir özellik mi?
Ya bu tabii hep var. Yani bir anlamda şimdi işin bir tarafında böyle biraz daha hani psikanalitik bakarsak bir kompleks tabii. Yani ben de işte bunu yapabilirim meselesiyle ilgili bir kompleks. Küçük bir anekdot aktarayım size Türkiye dışında. Marshall Berman'ın kitabı vardır. Katı olan her şey buharlaşıyor. Orada Dostoyevski'den bahsediyor. Daha doğrusu bu Crystal Palace diye bir yapı var. İşte 19. yüzyıl ortalarında Londra'da inşa ediliyor. Dünya fuarı için yapılıyor. Camdan kocaman bir seradır. Yani zamanının tabii en çarpıcı yapılarından bir tanesi. Dostoyevski bunu gördüğü zaman biz Ruslar bunu yapabilecek kapasitede değiliz maalesef. Yani ona olan hayranlığını böyle bir eziklik gibi ifade ediyor ama yazar Marshall Berman da şey notu düşüyor. Yani Dostoyevski onu söylüyor ama o tarihte dünyadaki en büyük şey baraj aslında Rusya. Yani bu bir gerçeklik değil kavrayışla ilgili bir şey. Yani kompleks dediğimiz şey çok rasyonel bir şey değil. Bu en büyük yapıyı yapmak, en işte kocamanını, en işte uzun köprüsünü, en yüksek yapısını yapmanın böyle bir kompleksle ilgili bir tarafı var galiba. Yani toplumsal psikolojiyle ilgili belki düşünmek lazım ama bir taraftan yine neoliberal kentsel durumla da ilgisi var. Yani kentler yarışıyor. İşte 80'lerden beri bunu tartışıyoruz. Bu küresel hengamenin içerisinde, hareketliliğin içerisinde sermaye yatırımını çekebilmek, ön plana çıkabilmek için kentler vitrin olacak bir takım yapılar yapmaya çalışıyor. Bu tabii nasıl öne çıkacak? İşte en yüksek gökdeleni biz yaptık filan. Yani böyle bir arayış da var. Şimdi bizimkinde herhalde ikisi de biraz var. Hangisi daha çok var? O tartışmaya muhtaç.
Peki şimdi tekrar İstanbul'a gelelim. İslamcı bir banliyö inşa etmek, Başakşehir başlıklı çok çok zevkle okuduğum bir bölüm var Milletin Mimarisi kitabında. Banliyö yani sosyolojide de çok üzerinde durulan bir kavram. Amerika'nın işte suburbanization denen banliyöleşmesinin oradaki orta sınıf hayatının bütün dünyaya model olmasının vesaire. Başakşehir bir orta sınıf ya da orta üst sınıf banliyösü olarak inşa edilmeye çalışılıyor. Bir onun simgesel önemini biraz anlatmanızı rica edeceğim. Bir de şimdi bir İslamcı ulus inşa etmek diyorsunuz ya. Ama bu ulusun içinde farklı sınıflar var. Orta sınıf var, orta üst sınıf var, daha yoksulu var, iyice zenginleri var. Galiba onları biraz daha Çamlıca'ya taşımamız gerekecek konuşurken. Bunu Başakşehir üzerinden nasıl değerlendiririz?
Ya Başakşehir çok enteresan bir örnek tabii. Yani Başakşehir'i daha detaylı çalışan Ayşe Çavdar, onun araştırması çok kıymetli. Ben de çok faydalandım. Şimdi Başakşehir ilk başladığında üst orta sınıf falan tabii yok. Alt orta sınıf var. Yani Refah Partisi'ni bir anlamda iktidara getiren alt orta sınıf var. Bu alt orta sınıf da bunun önemli bir boyutunu diyelim. Aslında varoş küçük burjuvazisi oluşturuyor. Varoş küçük burjuvazisi dediğim şey de işte ilk kuşak gecekondu sahipleri. Yani 80'lerdeki dönüşümle beraber o gecekondular apartmanlaşmaya başlıyor. Onlar oradan bir miktar sermaye birikimi sağlamış oluyor. Girişimcilere dönüşüyor. Şimdi bunlar bir taraftan kentin parçası olmak istiyorlar ama bir taraftan da işte varoş etiketinin de çağrıştırdığı gibi bir türlü olamıyor. Ve Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi konut inşasına başladığı zaman ilk talep bunlardan geliyor. Onun için yani hızlı üretiliyor yine işte şimdiki TOKİ blokları gibi düşünün. Bunlar üretiliyor ama Başakşehir 1, Başakşehir 2 çok ciddi bir talep görüyor ve bu tabii üretimi de destekliyor. Çok uzatmayacağım. Araya tabii 28 Şubat giriyor vesaire. Ondan sonra Refah Partisi AKP'nin iktidara gelmesinden sonra mesela oradaki vadinin öbür tarafında 4-5, Başakşehir 4, Başakşehir 5 inşa ediliyor. Bu kez orada villalar falan da var. Yani işte orada görüyoruz. Daha orta üst sınıf dindarların da gelmeye başladığını görüyoruz. Dediğiniz gibi orada böyle bir sınıfsal ayrım ondan sonra gözlemeye başlıyoruz. Yani o zamana kadar işte İslamcı bir çevre inşa edebilir miyiz? Muhafazakar insanların huzurla yaşadığı, yani sanki hani Türkiye bir Meksika falan değil, yani Meksiko City değil İstanbul, suç oranının bilmem ne şey oldu ama bunlar tabii biraz da dediğim gibi hayal etmeyle, tahayyülle ilgili şeyler. Yani sanki böyle bir güvenli, işte bizim olan, özdeşleşebildiğimiz böyle bir muhafazakar İslam yaşam çevresi olur mu? Ama bunun olamayışını sağlayan şeylerden bir tanesi tam da bu sınıfsal gerilim oluyor. Böyle çok hoş araştırmalar var. İşte Başakşehir 1-2 sakinleriyle Başakşehir 4-5 sakinleri arasındaki sınıfsal farkın yarattığı gerilim üzerine. Tabii Başakşehir şimdi bir ilçe ölçeğine çok büyük artık. Hani Başakşehir konutlarının çok ötesinde çok daha farklı heterojen bir şeyi var ama bu heterojenlik aslında ilk anda bile var. Yani orada deprem konutları var, işte göçmen konutları var. Yani farklı alanlar var bu kimin içine sığmayan. Ama orada da yine yapılan saha çalışmaları gösteriyor ki işte Aleviler var ama tek tip tabii oranın içerisinde kimliklerini ifade etmekten çekiniyorlar vesaire. Yani böyle bir homojen bir çevre üretme çabasının tabii her zaman için bir gerilimli tarafı var. İşte bu mahalle kavramıyla ifade bulan şey de yani mahalleyi biz demeyelim de muhafazakar tahayyülün içerisinde mahalle çok ideal bir şeydir. İşte komşuların birbirine güvendiği, huzurlu falan filan. Ama öyle değil. Mahalle demek tabii, yani homojenlikse ötekini dışlayan bir şey olması gerekiyor. Yani mahalle o anlamda tam da mahalle baskısı kavramıyla düşünmeniz gereken bir çevre. Yani hiç de hoş bir çevre olmayabilir.
Siz şimdi Başakşehir 1, 2, 4, 5 deyince yani hiç öyle düşünmemiştim. Levent'in de 1'i, 2'si, 3'ü tartışmalıdır, 4'ü var ya İstanbul'da. Bu da hani İstanbul'un gelişimi içinde iki ayrı simge olabilir mi? Sayılı Leventlerle sayılı Başakşehirler. Galiba 1950'ler ve 60'lar Levent'in 1, 2, 3, 4 diye gelişimi, yanlış bilmiyorsam.
Yani nasıl karşılaştırırız? Karşılaştırırız ama biraz böyle çok kaba olabilir o karşılaştırma. Çünkü hem niyetler hem de dönemlerin kentleşme dinamikleri de farklı. Biraz öyle de düşünmek lazım ama hani böyle toplu konut üretmeyle ilgili falan bir böyle bir koşutluktan belki söz etmek mümkün.
Yani bir dönemin orta sınıfıyla, çünkü bugün çok pahalı yerler Levent'teki konutlar, özellikle o villalar, ama aslında çoğu işte 1950'lerin 60'ların orta sınıf şehirli, bugün beyaz yakalı dediğimiz, o gün yazıhane çalışan dediğimiz insanlarına yönelik ya da iyi gelirli bankacılarına, devlet memurlarına yönelik olarak yapılmış bir şey. Ya hani bir dönemin orta sınıfıyla başka bir dönemin orta sınıfı diye düşünürsek zorlama mı olur diye sormuştum. Sanırım zorladım.
biraz. Çünkü dediğim gibi biraz da yani daha önceki dönemde bir şeyi üretirken entegre konut üretiyorsunuz ama daha anonim bir nesne üretiyorsunuz. Konut daha anonim bir şey. Burada Başakşehir'in özellikle ilk şeyinde onun hızla sahiplenildiğini, yani belli bir grup tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Oradaki sınıfsal olduğunu sonradan çözümlediğimiz bir şey. Çünkü kimse öyle düşünmüyor. Ne Refah Partili belediye öyle düşünüyor, ne alanlar öyle düşünüyor. Biz aslında belli bir sınıfın insanlarıyız gibi düşünmüyor kimse. Yani o böyle bir gelir düzeyiyle ilgili değil de başka bir kimlikle ilgili.
Yani orada aslında Başakşehir'in ismi bile Refah Partisi'nin bayrağındaki başaktan mülhem bir şey değil mi? Dolayısıyla o bile başlı başına tanımlayıcı gibi geliyor. Yani herhalde çok açık bir şey. Peki o zaman toparlayalım mı?
Evet.
O zaman size son sorumuzu soralım. Biz ne okuyacağız bu meselelere eğer biraz daha fazla eğilmek, öğrenmek istiyorsak?
Yani siz kendi kitabınızı belki söylemezsiniz kibarlık edip. Hem milletin mimarisi hem kentin suretleri. Yani sizle konuştuğumuz için değil. Zaten o kitapları çok beğendiğimiz için aslında sizle konuşmaya bu kadar hevesli olduk. Ben söyleyeyim de siz tevazu gösterirseniz de tedbirimizi alalım.
Tamam, çok teşekkür ederim. Ya şöyle, şimdi tabii Türkiye'de mimarlık üzerine çok kitap var ama benim ilgimi çekenler daha çok tam da böyle, yani toplumsal boyutlarıyla ve biraz da eleştirel bir bakışla yaklaşan kitaplar. Erken Cumhuriyet dönemiyle ilgili Sibel Bozdoğan'ın çalışması Türkçe'ye çevrildi. Modernizm ve Ulus İnşası. Yine o dönemde, o döneme dair Esra Akcan'ın çalışması da yine Türkçe'ye çevrildi. Çeviride modern olan başlığıyla. Ben Nikolay'ın Almanca kitabı çevrildi. Modern ve Sürgün. O daha çok Almanca konuşan mimarlara odaklanıyor. Oya Atalay Frank'ın Ernst Egli üzerine kitabı var. Politika ve Mimarlık. Neşe Gural'ların Mimarlık ve İdeoloji başlıklı iletişim yayınlarından çıkan Halk Evleri üzerine bir kitabı var. O da işte yani 90'ların sonlarında çıktı ama çok keyifli bir kitap. Yani son dönemde ya Uğur Tanyeli'nin yazdıkları tabii, yani çok böyle tarih Cumhuriyet dönemi üzerine olmasa da Mimar Sinan üzerine mesela çalışması, yani o mitin nasıl kurulduğu vesaireyle ilgili çok hoş bir şey var. En son yazdığı Yıkarak Yapmak var. Yani aklıma gelenler bunlar.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ve Adana mimarisiyle ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. Onun da kitabını bekliyoruz. Hemşerileriniz olarak.
Umarım olur. Bakalım.
Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun.
Hoşçakalın.